Merhabalar, ben Civan Avcı. Birinci Dünya Savaşı podcast serisinin bu bölümünde sizlere daha önce hiçbir mecrada anlatılmadığına emin olduğum bir hikayeyi, keskin nişancı Mudurnulu Molla Tevfik'in Çanakkale cephesinden Irak cephesine uzanan serüvenini anlatacağım. Evet, daha önce hiç anlatılmadığından nasıl bu kadar eminim? Çünkü bu hikaye podcast'in sıkı takipçisi ve de Patreon'dan destekçisi Kaan Taşkın'dan geldi. Kaan, bölümün ana karakteri Molla Mehmet Tevfik'in torununun torunu oluyor. Kendisi ilk görüşmemizde bana büyük büyük dedesinin bir Birinci Dünya Savaşı gazisi olduğunu ve savaş anılarının ailede sözlü olarak anlatıla geldiğini söyledi. Sonra da hatırladığı kadarıyla 3-4 cümle bahsedince ona derhal bu anların tamamına ulaşmasını ve anlatılanları temize çekip bana göndermesini söyledim. Kanada'da ikamet eden Kaan ne yaptı etti? Molla Tevfik'in iki torununu, yani 80 yaşındaki anneannesi Saadet Taşköprü Susuzlu'yu ve onun 75 yaşındaki kardeşi Mehmet Taşköprü'yü bilgisayar başına oturttu ve onlara tüm bildiklerini anlattırdı. Ben de bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış bu kıymetli savaş anılarını bilgilerim ve araştırmalarımla olgunlaştırmaya çalıştım ve sizlere beğeneceğinizi umduğum bir bölüm hazırladım. Bu arada iki anlatıcımızdan biri olan Mehmet Taşköprü konuyla alakalı tüm bildiklerini Kaan'a aktardıktan sonra birkaç hafta içinde vefat etti. Kendisine rahmet diliyor ve keşke dinleyebilseydi dediğim bu bölümü ona armağan ediyorum. Sizin de eğer bu tarz anlatılmaya değer hikayeleriniz varsa lütfen elinizi çabuk tutun, çok geç olmadan aile büyüklerinizden toplayabildiğiniz kadar bilgi toplayın ve mutlaka benimle iletişime geçin. Podcast'in Instagram sayfası ve mail adresi açıklama kısmında mevcut. Evet, 1889 Mudurnu doğumlu Molla Mehmet Tevfik, Mollalık ünvanını medrese mezunu bir alim olduğu için almış ve 1900'lü yılların başlarında tüm medrese mensupları gibi o da askerlikten muaf tutulmuştur. Fakat 1914'te ilan edilen savaştan sonra olan bitene kayıtsız kalamayan Tevfik, medrese imtiyazını bir kenara bırakarak askere yazılmıştır. İlk olarak Çanakkale cephesine sevk edildiği bilinen Molla Tevfik için, "Dedem hatıralarında düşman aralarındaki mesafenin yer yer 30, yer yer 10 metre olduğunu söylerdi," diye anlatıyor Saadet teyze. Bağlı bulunduğu birlik için aile içinde 57. alay deniyor, fakat bunu ispatlayacak bir belge olmadığından şimdilik sadece siperler arası mesafenin çok az olduğu Arıburnu'ndaki alaylardan biri demekle yetinelim. Bir Bolulu olarak zengin bir avcılık kültüründen gelen Tevfik, Arıburnu sırtlarında da keskin nişancı oluyor. Keskin nişancıları filmlerden görmüşsünüzdür. Soğukkanlı kimselerden seçilen bu özel askerler genellikle kendilerine siperlerin dışında diğer birliklerden bağımsız, kamufle bir pozisyon bulurlar ve saatlerce kıpırdamadan o pozisyonda kalıp avlarını beklerler. İşte bu şekilde birçok düşman askeri vuran Mudurnulu Tevfik yine uzun bir mesainin ardından bir gece vakti bir sebepten yer değiştirme ihtiyacı hissediyor ve yerde sürünürken yanlışlıkla kuru bir dalı kırıyor. Bu ses düşmanın kulağına gitmiş olsa gerek bir anda olanlar oluyor. Devamını bize Mehmet amca anlatıyor. İngilizler dedemin olduğu yere bir el bombası atmış. Dedem kalçasından yaralanmış. Önce atılan şeyin bomba olduğunu anlamamış. Bombaya hiç benzemiyormuş. Bize hep o an gördüğü şeyi daha önce hiç görmediğini, hayal dahi edemeyeceği bir parlaklık olduğunu söylerdi. Öyle ki birkaç saniyeliğine tüm dünyayı pasparlak bir ışık kaplamış gibi hissetmiş. Molla Tevfik'in başından geçenleri torunlarına aktarırken Anzaklara İngilizler demiş olması o yıllar için normal bir durumdur. Hatta dönemin askeri yazışmalarında bile Anzaklardan uzun süre İngilizler diye bahsedilmiştir. Fakat ben Tevfik'in gördüğü o parlaklığın el bombasından ziyade bir aydınlatma fişeği olduğunu, el bombasının daha sonradan atılmış olduğunu düşünüyorum. Anzaklar flare denilen bu fişeklere savaş başladıktan birkaç hafta sonra kavuşmuşlardır ki bu da Tevfik'in bu pasparlak şeyi daha önce hiç görmemiş olmasıyla örtüşüyor. Duyulan çıtırtı üzerine sesin geldiği yöne bir aydınlatma fişeği atılmış, hareketlilikten Tevfik'in olduğu yer tespit edilmiş ve hemen ardından bir el bombası atılmıştır. Aydınlatma fişekleri, el bombaları, hatta yeri geldiğinde bombardıman. Eğer söz konusu bir keskin nişancıyı avlama ihtimali ise hepsi mümkün. Çünkü Gelibolu'da bu işin şakası yoktur. Türk keskin nişancıları dürbünsüz tüfek kullanmalarına rağmen harika isabetleri ve mükemmel kamuflaj yetenekleriyle her biri onlarca can almış, özellikle de üst rütbeli subayları hedef aldıkları için düşmanın korkulu rüyası olmuşlardır. Gerçi aynı durum Türk tarafı için de geçerlidir. Fakat Türklerin daha yükseğe kurulu mevzileri keskin nişancılığa daha müsaittir. Evet, atılan bombayla kalçasından yaralanan Molla Tevfik sürüne sürüne siperine ancak sabah vakti dönebiliyor ve ona ilk müdahaleyi Salih Çavuş diye birisi yapıyor. Tevfik sonraları hayatını kurtaran bu adamın adını ilk oğluna, yani Saadet teyzenin babasına verecektir. İlk ciddi tedavisi Çanakkale'de bulunan bir sıhhiye çadırında yapılmış, diyor Saadet teyze. Kocadere büyük sargı yerinde yapıldığını düşündüğüm bu tedaviden sonra Tevfik ağır yaralı olarak hastaneye sevk ediliyor. Fakat o sıralarda Çanakkale'deki hastaneler kapasitelerini tamamen doldurduklarından gazimiz Kütahya'ya naklediliyor. Çanakkale'de Türk Sağlık Hizmetleri bölümünde bu tarz Batı Anadolu şehirlerine yapılan nakillerden bahsetmiştim. Molla Tevfik Kütahya'ya geldikten 3 gün sonra duyduğu çok acı bir haberle sarsılıyor. Habere göre Çanakkale'de bağlı bulunduğu alayın tamamı şehit olmuş, arkadaşlarından komutanlarına kadar geriye kimse kalmamıştır. Mehmet amca, bunu duyan dedem günler boyunca hıçkıra hıçkıra ağlamış, gücünün bittiği yerde kendinden geçmiş, geri uyandığında yine ağlamış diye anlatıyor. Aslında ortada tamamı şehit olan bir alay yoktur. Fakat belli ki Molla Tevfik'i çok üzen bir hadise yaşanmıştır ve ilginçtir ki bu hadise Tevfik'in alayını bulmamıza yardımcı olacaktır. Şimdi elimizdeki en net bilgi Tevfik'in hem Çanakkale'de hem Irak'ta çarpıştığıdır. Bunu yapan iki Osmanlı tümeni vardır, 2. ve 6. tümenler. Diğer ipuçları ise siperler arası mesafenin az olmasından ve düşmanın İngilizler olmasından ötürü bu alayın muhtemelen Arıburnu'nda çarpıştığı, Tevfik'in keskin nişancı olmasından ötürü alayın statik siper muharebesi gördüğü ve de bir noktada kötü bir akıbete uğramış olduğudur. İkinci tümen Arıburnu'nda gerçekleşen ve bir günde 10 bin kayıp verilen 19 Mayıs taarruzunun en çok kayıp veren tümenidir. Tevfik'in bu hadiseye üzülmüş olma ihtimali vardır. Fakat ikinci tümen İstanbul'dan 19 Mayıs taarruzu için özel olarak getirilmiş taze bir tümendir ve o tarihten önce Gelibolu'da bir muharebe geçmişi yoktur. Yani keskin nişancıların devreye gireceği türden bir statik muharebe yaşamamıştır. Ayrıca 19 Mayıs günü çok kayıp verdiği için toparlanma maksatlı cephe gerisine çekilmiş, sonrasında Kerevizdere'ye gönderilmiş, orada da 83 rakımlı tepe muharebesinde Fransızlara karşı yine çok kayıp verdiği için tekrardan yeri değiştirilmiştir. Bu durumda Molla Tevfik'in 2. tümene bağlı olma ihtimali pek yoktur. Öte yandan 6. tümen ise Saros grubunda, yani Yarımada'nın kuzeyinde konuşuludur. 16. 17. ve 18. alaylardan oluşan bu tümen inatla tekrarlanan Zığındere taarruzlarına iştirak ettirilmiş ve muazzam kayıplar vermiştir. Tevfik'in üzüldüğü hadise belki de budur. Fakat tümenin Zığındere'den önce başka bir muharebe geçmişinin olmaması yine ihtimalleri zayıflatmaktadır. Fakat dikkatli incelediğimizde Zığındere'ye 6. tümenin sadece 16. alayıyla 17. mürettep alayının gönderildiğini ve 18. alayın bu taarruza sadece 4. taburuyla katıldığını görüyoruz. Yani geriye 18. alayın diğer 3 taburu kalıyor ki bu birliklerin nerede olduğunu bulduğumuz zaman aradığımız cevaba ulaşmış oluyoruz. Mustafa Kemal çıkarma günü ve akabinde korkunç kayıplar veren 19. tümenine Saros grubundan takviye istemiş ve kendisine 6. tümenin 18. alayı gönderilmiştir. Gelir gelmez Arıburnu'nda ateş hattına yerleşen bu alay 7. bölümden hatırlayacağımız 1. sırtın en kuzey tepesi olan Cesaret Tepe'ye ya da Anzakların deyimiyle Dneke yerleşmiş, tam da hikayemizle örtüşecek şekilde uzun bir süre statik siper muharebesine girişmiş ve ne yazık ki 29 Haziran 1915'te yapılan bir cephe düzeltme taarruzunda bir günde 800'e yakın kayıp vererek kötü bir akıbete uğramıştır. 4 taburlu bu alayın ilk 3 taburunun bu şekilde ağır kayıplar verdiğini, 4. taburunun ise ertesi gün 30 Haziran'da Zığındere'de kıyıma uğradığını düşünürsek Molla Tevfik'in Kütahya'daki hastanede günlerce ağlama sebebi ortaya çıkıyor. Özetle kahramanımızın bağlı bulunduğu birliğin 6. tümen 18. alay olma ihtimali çok yüksektir. Ve bu alay bir süreliğine 19. tümen bünyesi altında Albay Mustafa Kemal'in emrinde savaşmıştır. Ayrıca 18. alayın 57. alayla yan yana çarpışmış olmasının da aile içindeki 57. alay algısına yol açmış olabileceğini düşünüyorum. Gel zaman git zaman Tevfik Kütahya'da uzun bir tedavi sürecinden sonra iyileşiyor ve Çanakkale'den Tekirdağ'a alınan tümene tekrar katılıyor. Normalde Galicia'ya gönderilmesi planlanan 6. tümen son anda değiştirilen bir emirle Irak'a sevk ediliyor. Tevfik 16 Mart 1916'da İstanbul'dan birliğiyle beraber trene biniyor ve yaklaşık bir aylık demir yolu karayolu karışımı bir yolculuğun ardından 20 Nisan'da Musul'a ve oradan da şahturlarla 22 Nisan'da Bağdat'a varıyor. Aslında Tevfik'in tümeninin Kutulamare'deki kuşatmaya destek vermesi veya kuşatma dışında kalan İngilizleri Basra'ya sürmesi, hatta belki de denize dökmesi planlanmışken doğudan yaklaşan bir Rus tehdidi üzerine 6. tümen bağlı bulunduğu 13. kolorduyla beraber İran seferine çıkıyor. Yaklaşık bir yıl süren bu sefer için ailesinden fazla bir bilgi alamamakla birlikte Tevfik'in bu süreç zarfında bir tür jandarmalık yaptığını, köy köy gezerek asayişi sağlamakla yükümlü bir asker olduğunu öğreniyoruz. Tevfik'in bağlı bulunduğu 13. kolordu İran'a girmiş, Rusları püskürterek Hamedan'a kadar ilerlemiş fakat bunu yaparken ordunun bütününden en az 400 kilometre kopmuştur. Bu harekata son anda karar verildiğinden gerekli menzil teşkilatı kurulamamış ve haliyle kolordu ikmal ve iaşe sıkıntısı çekmiştir. Mühimmatlar binbir sıkıntıyla Bağdat'tan gelmişse de iaşe konusunda yerli halktan nakit veya senet karşılığı erzak alınması yoluna gidilmiştir. Fakat bölgenin zaten fakir oluşu göz önünde bulundurulduğunda bu süreçte erzağını orduya, özellikle de senet karşılığı vermek istemeyenlerin olması ve de bunun sonucunda bir takım sürtüşmelerin yaşanmış olması çok doğaldır. İşte bu tür vakaların önüne geçmek, kısacası uzayan ikmal kollarının güvenliğini sağlamak Molla Tevfik'in İran köylerindeki görevi olmuştur. Yaklaşık bir yıl sonra 1917 Mart'ında kritikleşen durum üzerine alayıyla beraber Irak'a geri dönen Tevfik, Bağdat'ın kuzeydoğusunda İngilizlerle yerel çarpışmalara giriyor ve Mehmet amcanın anlattığına göre bu çarpışmalardan birinde birliği bir İngiliz subayını esir alıyor. Rütbeli bir subay olduğu için durumun hemen karargaha bildirilmesi ve gerekli işlemlerin başlatılması gerekiyor. Fakat bölgedeki telefon ve telgraf hatlarını Arap çeteleri sabote ettiği için haberin yaya olarak ulaştırılması gerekiyor. Saadet teyze, "Subaylar bu iş için dedem dışında başka gönüllü bulamamışlar," diyor. Arap çetelerinin artan faaliyetleri yüzünden karargâhtan kimsenin tek başına çıkmasına izin verilmezken Molla Tevfik gitmek için ısrarcı oluyor. Sonunda komutanlarını bir şekilde ikna eden kahramanımız şifreli yazıyı cebine, tabancasını beline, tüfeğini de omzuna alarak yola koyuluyor. Benim çıkarımıma göre yaklaşık 30-40 kilometrelik bir mesafe yürüyecek olan Tevfik, Saadet teyzenin anlattığına göre yolda bol meyveli bir hurma ağacı görüyor. Karnı hayli acıkmış bir halde bu ağaca tırmanarak hem karnını doyuruyor hem de arkadaşları için ceplerini ve heybesini doldurmaya başlıyor. Bölgedeki hurmaların olgunlaşma mevsiminden bu hadisenin 1917 Temmuz'u ya da Ağustos'unda geçtiğini anlıyoruz. Irak cephesinde İAŞ'nin özellikle 1917 başlarından itibaren iyice kötüleştiğini göz önünde bulundurursak, Tevfik'in bu ağaca neden bu kadar önem verdiğini ve arkadaşları için de hurma toplamaya çalıştığını daha net anlıyoruz. Fakat tam da o esnada uzaktan bir Arap beliriyor ve Tevfik görür görmez Arapların savaş meydanlarına attıkları o zılgıt benzeri çığlıklardan atmaya başlıyor. Bunun birazdan buraya birçok kişinin doluşacağı anlamına geldiğini çok iyi bilen Tevfik, cebindeki gizli evrağın ve de komutanlarına verdiği sözün sorumluluğuyla her ihtimali düşünmeye başlıyor. Çünkü bu tarz hadiseler daha önce de yaşanmış, askerlerimizin önünü kesen Arap çeteleri onları bir sebepten şehit etmiştir. Şimdi bu adamın çağrısıyla gelecek kimselerin de ona iyi davranmayacakları aşikardır. Onu ya para için İngilizlere teslim edecekler ya da öldüreceklerdir. Tevfik önce bu adamı tüfeğiyle vurmayı düşünüyor. Lakin tüfek sesi dikkat çeker, hem belki de öldürmeme gerek kalmadan kaçar giderim diye bunu yapmaktan vazgeçiyor. Fakat ağaçtan atlar atlamaz adamın hançerle üstüne atılması Tevfik'e başka bir şans bırakmıyor. Kahramanımız üzerine atılan Arap'ı kısa süren bir boğuşmanın ardından kendi hançeriyle öldürüyor. Sonra da heybesine biraz daha hurma doldurarak aceleyle oradan uzaklaşıyor. Vardığı karargahta esir aldıkları subayı ve yolda başından geçenleri anlatınca subaylar onu tebrik ediyorlar ve evrasan salim getirdiği için ona teşekkür ediyorlar. Tevfik kendi karargahına geri dönerken ona bu sefer birçok er ve subay eşlik ediyor. Vardıklarında ise yine bir kahraman gibi karşılanıyor. Arkadaşları önce sağ salim dönmüş olmasına sonra da heybesinde getirdiği hurmalara çok seviniyorlar. 1917 Mart'ında Bağdat'ın düşmesinin ardından Irak cephesinde işler Türk ordusu için yokuş aşağı gidiyor. Birlikler sayıca ve silahça çok üstün olan İngilizler karşısında durmadan geri çekilirken Osmanlı hüsrana uğruyor. Sonunda mütareke imzalanıp savaş bitince yorgun gazimizin artık aklında tek bir düşünce vardır: evine geri dönmek. Terhis olan Molla Tevfik vasıta bulamadığından Irak'tan memleketine yürüyerek dönmeye çalışıyor. Fakat ayağında çarıkla yollarda tabiri caizse yine perişan oluyor. Yüzlerce kilometre yol kat ederek sonunda Konya'ya ulaşan Tevfik, medrese mezun olmasından gelen bir ilgiyle hazır gelmişken Mevlana türbesini ziyaret etmek istiyor. Fakat türbeye girişte ayakkabılarını çıkarması icap ederken aylardır giydiği çarıkların artık ayak derisine yapışmış olduğunu görüyor. Acılar içinde derisi kalka kalka ne kadar uğraşsa da çarıklarını çıkaramayan Tevfik'e türbede görevli bir kimse yardım ediyor. Savaş gazisinin durumuna üzülen bu adam onun ayaklarına temiz havlular sararak türbeye girmesini sağlıyor. Türbe ziyaretinden sonra Konya'dan nihayet trene binen Tevfik, demiryolu hattının Mudurnu'ya en yakın durağı olan Adapazarı'nda iniyor ve kervanların da dinlenme noktası olan bir hana giriyor. Orada yıllar sonra Mudurnulu birkaç hemşerisini gören gazi, gözyaşlarına hakim olamıyor ve hemen gidip onlara sarılmak istiyor. Fakat hemşerileri onu tanıyamıyorlar. Çünkü Mudurnulu Molla Mehmet Tevfik artık tanınmaz haldedir. Sırasıyla başından geçenleri düşünecek olursak, Çanakkale Muharebesi'nde keskin nişancılık, sıcak çatışma ve muharebe esnasında yaralanma, Çanakkale'den Kütahya'ya sevk ve sancılı bir iyileşme süreci, oradan önce Tekirdağ, sonra Bağdat'a uzanan 2300 kilometrelik Irak yolculuğu, Bağdat'tan Hamedan'a gidiş dönüş 1000 kilometrelik açlık ve sefalet içinde geçen bir İran seferi, Irak'ta 1,5 yıl İngilizlerle muharebe, Arap çeteleriyle mücadele ve son olarak Irak'tan çoğu yaya olarak Anadolu'ya dönüş. Hem fiziksel hem ruhsal durum artık çok değişmiş olan bu adamı, küçücük bir kasabadan hemşerileri bile ancak onun kimin kimin oğlu, kimin kızı olduğunu tarif etmesiyle tanıyabiliyorlar. Hemşerileri ona Mudurnu'da herkesin onu şehit bildiğini, yıllarca ondan haber alınamayınca ümidi kestiklerini söylüyorlar. Fakat hala tek parça olan bu adam Bolu'ya giden bir kervana katılarak Mudurnu'nun yani evinin yolunu tutuyor. Memleketinde onu akrabaları ve sevenleri önce şaşkınlıkla sonra sevinçle ve gururla karşılıyorlar. Keskin nişancı Mudurnulu Molla Tevfik belki de savaş yılları boyunca ayağında yarım yamalak çarıklarla yürümek zorunda kaldığı o binlerce kilometreye bir tepki olarak Mudurnu'da bir ayakkabıcı atölyesi açıyor. İki cepheden de sağ çıkmış olması ve cephedeki icraatleri yetkililerin dikkatinden kaçmayınca kendisine harp madalyası takdim edilmek isteniyor. Fakat o bunu reddediyor. Ancak akrabaların araya girmesi ve ısrarcı olması üzerine kabul etmek durumunda kalıyor. Bu arada Molla Tevfik'in bir fotoğrafını Instagram'da paylaştım. Merak edenler ziyaret edebilirler. Sonraları yavaş yavaş sivil hayata tekrardan alışan Tevfik'in hanımı Ayşe'den Salih, İsmail ve Hilmi adında 3 oğlu, Hatice adında bir kızı oluyor ve aile Cumhuriyet'ten sonra Taşköprü soyadını alıyor. Eşi, çocukları ve torunlarıyla huzurlu bir hayat süren Mehmet Tevfik Taşköprü, 1962 yılında 73 yaşında ailesine gurur veren bir savaş kahramanı olarak hayata gözlerini yumuyor. Ben de Tevfik amcayı saygıyla anıyor, bu podcast'in ulaştığı binlerce dinleyicim adına ülkemiz için yaptıklarından ötürü kendisine çok teşekkür ediyorum. Son olarak bu anları benimle paylaştıkları için Kaan Taşkın'a, Saadet Taşköprü Susuzlu'ya ve Mehmet Taşköprü'ye teşekkürlerimi sunuyor, Saadet teyzeye uzun ömürler diliyor ve Mehmet amcayı da tekrardan saygıyla anıyorum. Eğer sizin de bu tarz anlatılmasını dilediğiniz hikayeleriniz varsa benimle mutlaka iletişime geçiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.